Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a İslam gelmeden bir sene önce doğmuştur. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a İslam gelince daha küçük yaşlardaydı, tabii bir yaşındaydı. Babası Hazreti Ömer Müslüman olduktan sonra artık İslami bir ailede büyümeye başlıyor. Ve çok küçük yaşlarda o da zaten Müslüman olarak büyüyor Hazreti Ömer'in yanında. Ve direkt babasından terbiye almaya başlıyor. İslam terbiyesini direkt babasından almaya başlıyor. Babası da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan alıyor. Yani peygamberden alınmış olan bir terbiye. Hazreti Ömer gibi yüce bir şahsiyetin, İslam'da çok değerli olan bu ümmetin ikinci faziletli şahsiyetin oğludur, onun terbiyesinde yetişmeye başlıyor. Ve Bedir Savaşı olduğu zaman tabii babasıyla, ya babası hicret ederken, hatta babasından önce o hicret ediyor, o da hicret ediyor. Bedir Savaşı olduğu zaman savaşa katılmak istiyor. Yaşı daha 13. 13 yaşında şevk ile cihada çıkmak istiyor ama Aleyhisselatü Vesselam onu geri çeviriyor. Yaşı küçük olduğu için kabul etmiyor. Bir sene sonra Uhud Savaşı oluyor, Uhud Savaşı'na gidiyor, katılmak istiyor. Aleyhisselatü Vesselam yine onu çeviriyor. Senin yaşın küçük diyor. Ve sonra Hendek Savaşı'na katılıyor. 15 yaşında diyor Aleyhisselatü Vesselam beni kabul etti diyor. Hendek Savaşı'na katıldıktan sonra Aleyhisselatü Vesselam'la artık her zaman savaşlarında da beraber oluyor. Hazreti Ömer'den almış olduğu sıfatlar var. Yani şecaat gibi, cesaret, kuvvet ve güzel sıfatlar. Çok güzel sıfatlara sahip olan bir şahsiyet. Özellikle tevazusu, takvası, ilmi, sünnete olan düşkünlüğü, zühd hayat yaşaması gibi yani şeyleri, sıfatları göze çarpar. Onun hayatını anlatırken siyer ehli diyorlar ki Hazreti Abdullah bin Ömer en önemli sıfatı, yani diğer sahabelerden belki onu ilk birinci ayıracak olan sıfatı, sünnete çok aşırı bir şekilde düşkün olmasıydı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini harfiyen tatbik etme konusunda. Onun gibi davranma konusunda. Hatta Hazreti Ayşe diyor ki مَا كَانَ أَحَدٌ يَتْبَعُ أَثَارَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ فِي مَنَازِلِهِ كَمَا كَانَ يَتْبَعُ اِبْنُ عُمَرْ İbn Ömer'in diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bütün her şeyinde onun sünnetini takip eden, fiillerini takip eden onun gibi bir zat yoktu diyor. Hatta rivayetlerde mesela Abdullah bin Ömer işte devesine biniyor. Bir yerden yürürken devesini bir yerde döndürüyor ve devam ediyor. Ve hatta bir yerde durduruyor, işte iki rekat namaz kılıyor, devesine biniyor, devam ediyor. Bir yere gelirken devesini orada çökertiyor, orada biraz oturuyor. Ondan sonra binip devam ediyor. Sahabe-i kiram bazen anlam veremiyorlardı. Ya da tabi'in. Yani bunu anlayamadık. Niçin böyle yapıyorsun? İşte Aleyhisselatü Vesselam'ın burada oturduğunu, Aleyhisselatü Vesselam'ın devesiyle işte burada bir tur attığını, şöyle yaptığını, şöyle ettiğini, şöyle yediğini harfiyen böyle tatbik edermiş. İşte sünnete tabi olmasıyla, Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün her şeyini tatbik etmesiyle bu şekilde bilinen bir sahabedir. Evet, tabii bu onu öne geçiren bir vasıftır. Yani sünnete her şeyde tabi olma. Bu onun Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar sevdiğini, ne kadar ona ittiba ettiğini, sünnete ne kadar düşkün olduğunu gösteriyor. Aslında bundan bizim de faydalanmamız gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam gibi her şeyimizi ona yani ayarlamak. Evet, hadis rivayet ederken Aleyhisselatü Vesselam'a olan saygısından dolayı, bu işin ehemmiyetinden dolayı hadislerin harfiyen harekesine göre, noktasına göre, yani harflerine göre aynen hadis olmadığı müddetçe de hadis rivayet etmezmiş. Onun hadisleri çok felaket, böyle harfine kadar, noktasına kadar çok hassastır. Yani naklederken harfi harfiye ne yaparmış? Nakledermiş. En ufak bir değişiklik kesinlikle yapmazmış. Ve eğer ki hani bir hadiste tam emin değilse de uzak dururmuş. Yani belki bir kelime değişecek, o hadisi şey etmiyor, rivayet etmiyor. Böyle muazzam bir şekilde hassasiyet göstermiştir. Ve toplam 1630 tane hadis de rivayet etmiştir. Tabi hadislere, sünneti öğrenme, aleyhissalatü vesselam'dan din öğrenmeye karşı da çok hırslı bir sahabe. O yüzden alim olarak yetişmiştir. Bu ümmetin alimlerindendir. 1630 tane hadis ne yapıyor? Rivayet ediyor. Evet, fetva konusunda yine çok hassasiyeti var. Kendisine soru sorulduğu zaman çok dikkat edermiş fetva verirken. Ve bilmediği zaman çok rahat bir şekilde de bilmiyorum deyip hemen soru soranı göndermiş. Yani sen falana git sor. Evet de bilmiyorum. Hatta bir adam geliyor uzak bir yerden. Ona soru soruyor. O da bilmiyorum diyor. Ya koca diyor Abdullah bin Ömer'sin diyor. Senin baban Hazreti Ömer'dir diyor. Sen Abdullah bin Ömer'sin. Gerçekten bilmiyor musun diyor. Hayır diyor, bilmiyorum diyor. Peki insanlara değil mi diyor, döneceğim zaman bana soracaklar. Evet, aynen öyle söyle diyor. Gittim Abdullah bin Ömer'e soru sordum, o da bilmiyorum dedi. Çok rahat bir şekilde bilmiyorum diyebiliyordu yani o ilmiyle. Halbuki müştehit bir şahsiye. Bu neyi gösteriyor? Yani dindeki olan hassasiyetini, fetva konusundaki ona Allah'tan yani korktuğunu. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki fetvada çok acele edenler cahil olan insanlardır. Yani onlara neyin zararlı olacağını bilmeyen insanlardır. Yani sadece Abdullah bin Ömer değil, bütün sahabe-i kiram böyleydi. Hatta rivayetlerde bir adam gelip mescitte işte birisine yanaşsa, o büyük sahabeler, soru sorsa demiş ki şu falan kardeşime git ona sor. Ona gidiyor, başkasına yönlendiriyor. Ona gidiyor derken belki 20-30 adam dolaşıyor, sonra birinciye yine geliyor. Diyor ki beni sana gönderdiler diyor. Biri diğerine göndermiş sırf bu mesuliyeti almamak için yani. Evet, makam meselesinde kendisine makamlar teklif edilmiş. Yani alim olan, işte faziletli olan, cesur olan, çok güzel sıfatlara haiz olan bir insan her zaman yani gökte aranır. Hazreti Osman döneminde kadılık teklifi yapılır. Hazreti Osman ısrarla onu kadı yapmak ister. Ama o kabul etmez. Hazreti Osman ısrar ediyor, o her seferinde reddediyor. Peki niçin reddediyorsun diyor. Bana isyan mı ediyorsun diyor Hazreti Osman, artık yani dayanamıyor. Bana isyan mı ediyorsun, emrimi yerine getirmeyecek misin? Hayır diyor, beni muaf tut, ben sana isyan etmek istemiyorum. Yapmak istemiyorum diyor kadılığı. Niçin yapmak istemiyorsun diyor. Çünkü diyor kadılar üçtür diyor. Birisi vardır ki ilimsiz diyor hüküm verir, bu adam cehennemdedir diyor. İlmi yok, hüküm veriyor. İkincisi diyor ilmi var fakat ilmiyle amel etmez diyor. Yani hüküm vermez, torpil geçer, bir şeyler zaaflı olur, hükmetmez, bu da cehennemdedir diyor. Üçüncüsü de içtihad eder, içtihadında isabet eder. O da diyor onun ne işte sevabı vardır ne de günahı vardır. O yüzden diyor beni muaf tut diyor bundan. Israrla Hazreti Osman'ın ısrar edince, ısrarla kabul etmeyince tamam diyor seni muaf tutacağım diyor fakat sakın kimseye söyleme diyor. Bu aramızda kalsın diyor. Çünkü söyleyecek olursa öbür kimseler de kadılıktan uzaklaşacaklar ve derken İslami devlete kadı kalmayacak. Tabii bunun sebebi de şudur. Yani onun döneminde ilim ehli olan kimseler vardı, çoktu yani. Kadılığa layık olan kimseler çoktu. Bundan dolayı nasıl olsa başkaları var. O yüzden kabul etmemiştir. Ama yoksa mesela yani günümüzde olduğu gibi doğru düz kadı sıfatında kimse yok. Devlet var, kadısı yok. Ve yani bunu bile bile bir insan da direnirse hayır ben kadılık yapmam, Allah katında vebali vardır yani. Mecbur burada yapacak çünkü bu o ihtiyacın kapatılması lazım. Fasık, facir, cahil bir insan gelip kadılık yapamaz. Fakat onun döneminde hani bu çok olduğu için kendisi kaçınmıştır. Tabii bu şunu da gösteriyor. Kadılık aslında o zaman yüksek bir mertebeydi. Kadıya herkes ihtiram ediyor. Vali gibi çok yetkili bir şahsiyettir. Emrinde askerler var. İstediğini yakalattırıyor. Hapse atıyor, çıkartıyor. İnsanlar yani onun önünde iki büklüm oluyorlar. Yani kadının hem maaşı yüksektir hem ihtiramı yani her yönden makamı büyük bir şeydir yani İslam devleti. Ama kendisi ne yapmıştır? Tamamıyla kaçırmıştır yani bu şeyden. Zühdünden dolayı, takvasından dolayı. İbadeti yine dillere destandır. İbadet konusunda çok abid bir şahsiyetmiş. Tabii genç yaştayken, daha küçükken bir rüya görüyor. ve bunu kız kardeşine anlatıyor. Ve o da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a anlatıyor. Görmüş olduğu rüya, diyor ki ben cennette geziyordum diyor. Elimde de ipekten bir kumaş vardı diyor. Ve o mendil işte hangi tarafa yönlendiriyorsam bakıyorum ki o cennete ben de gidiyorum diyor. İstediğim gibi geziyorum diyor. Derken iki kişi geldi diyor. Ve beni cehenneme götürmek istediler diyor. Fakat bir melek geldi ve mani oldu diyor. Kabul etmedi diyor. Ve bana dedi ki korkma sen cehenneme gitmeyeceksin. Ve tabii uyandıktan sonra yani tam bir anlam veremiyor. Bu rüyayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tefsir ettiriyor. Yorumlattırıyor. Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki Abdullah bin Ömer diyor çok iyi birisidir. Keşke teheccüd namazı da olsa diyor. Abdullah bin Ömer çok güzel bir şahsiyettir diyor. Bir de keşke teheccüd namazı olsa. Abdullah bin Ömer daha küçük yaştayken o sözü işittikten sonra teheccüd namazına bir başlıyor. Seferdeyken, hastalıktayken her halükarda sürekli kılıyor, terk etmiyor. Ölene kadar terk etmiyor. Bu şekilde ne yapıyor? O ibadete yönelmiş oluyor. Yine takvasını, ibadetini bahsederlerken işte bazı ayetler karşısında ne kadar etkilendiğini, gözyaşları döktüğünü, ağladığını epey yani rivayetler var. Bir tanesini anlatsam yeterlidir. Onun oğlu anlatıyor, diyor bazı geceler uyuyamazdı diyor benim babam. Evde dört dolanırdı diyor gece. Ağlardı diyor, sızlardı diyor. Oturur işte namaz kılar, yönelir, dua eder, gözyaşı döker. Ve ben şaşırırdım yani onun için üzülürdüm. Acaba niye bu kadar üzülüyor? İşte onu takip etmeye başladım. Ve baktım ki bir gün işte Mekke şeyine çarşısına çıktı diyor. Ben de peşinden takip ediyorum. İşte Mekke çarşısında gezerken demircilerin pazarından geçiyor. İşte demir yapan, kılıç yapan. O çarşıdan geçerken şeyleri gördü diyor. Orada işte pişirilmiş kafataslarını, koyunların kafataslarını. Demirciler eskiden onlar işte koyunların kafalarını pişirirlerdi. O şekilde satarlardı, hatta bazı beldelerde de vardı. Bizim memlekette de hatırlıyorum. Böyle bir şey vardı. İşte o koyun kellelerini görünce, yanmış olan koyun kellelerini görünce diyor, şu ayeti okudu diyor. فَاِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ Sura üfürüldüğü zaman, yani kıyamet koptuğu zaman فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَأَلُونَ Onların arasında artık hiçbir nesep olmayacaktır. Ve kimse kimseyi de sormayacaktır. Baba oğlunu sormayacak, yakın olanlar, akraba olanlar, adam eşini sormayacak, böyle bir gün olacaktır diyor. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَاُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kimin işte hasenat yani mizanı ağır basarsa onlar felaha ulaşacak olan kimselerdir. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَاُولَيْكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ Ama kimin de mizanı hafif basarsa yani günahları ağır gelip sevapları hafif basarsa İşte onlar nefislerini kaybeden, kusrana uğramış olan kimselerdir. فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. تَلْفَحُوا وُجُوهَهُمُ النَّارِ Ateş onların yüzlerini yakar diyor. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ Ve onlar o ateşte de sırıtıp dururlar diyor. Allah-u Teala cehennemliklerin işte hallerini anlatırken diyor, cehennem onların yüzlerini işte yakar ve onlar diyor cehennemde sırıtıp kalırlar diyor. Tabi koyunları görünce cehennemlik olan insanları hatırlıyor. O yüzden bu ayeti okuyor. Koyunlar da yanmış olduğundan dolayı dudaklar açılıyor, dişler ortaya çıkıyor. Ve hatta aleyhissalatü vesselam وَهُمْ ف۪يهَا كَالِحُونَ İşte onların yüzleri işte buruşmuştur. Yüzleri yanmıştır. Dudakları işte açılmıştır. Sırıtıyorlar. Yani onu tefsir ederken diyor ki cehennemde yanan yüzler öyle bir yanacak ki diyor, bu üst dudak diyor ta anına kadar ulaşacak diyor, böyle açılacak. Alt dudak da diyor insanın memelerine kadar sarkacak. Bu şekilde dudaklar açılacak diyor, bu şekilde sırıtacaklar diyor cehennemde. İşte bu ayeti okuduktan sonra diyor o gün eve döner ve o gün sürekli ağlar, teheccüd namazı yani sabaha kadar uyuyamazdı diyor. Takvası bu şekildeydi. Zühdü kendisi çok zengin olmasına rağmen zühd hayatı yaşamıştır. Çok az bir şeyle yetinmiştir. Tıpkı babasını takip etmiştir. Hazreti Ömer'i bilirsiniz yani zühdünü, halife olmasına rağmen. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı takip etmiştir. Onun maddi yönü çok iyi olmasına rağmen sürekli infak etmiş ve fakirler gibi yaşamıştır. Hatta Beytülmal'dan gelen işte paraları Allah yolunda infak edermiş. Bir gün kendisine 4000 dirhem gelir. Ertesi gün bir sahabe onu görür. İşte hayvanla şey alırken, yem alırken borçla alıyor. Kusura bakma diyor, param yok diyor. İşte şu vakitte ben sana işte ödeyeceğim diyor, borç verir misin diyor. O sahabe şaşırıyor, gidip soruyor ehline, ya diyor buna 4000 dirhem gelmişti diyor Beytülmal'dan. Ne oldu, niçin borçla alıyor? Diyorlar ki işte vallahi o 4000 dirhemi infak etti. O 4000 dirhemle beraber bir kumaş parçası gelmiş, o kumaşı üstüne atmış, onunla işte geziniyor. Ertesi gün eve dönüyor, kumaş yok. O kumaşın nerede diyorlar, değerli bir kumaş. Vallahi yolda bir fakire verdim diyor. Böyle bir şahsiyet. İşte malını infak eden ve zühd hayatı yaşayan bir şahsiyet. Hatta yani zühdünü yine bahsederken birisi ona bir hediye veriyor. İşte bir kumaş veriyor, çok yumuşak bir kumaş. Diyor ki bunu Horasan tarafından getirdim. İsterim ki üzerinde göreyim, böyle güzel bir şekilde çıkarsın diyor. Üstünde görmek isterim diyor. Yani bu haşin kötü olan elbiselerden yani çıkmanı istiyorum, şöyle güzel bir elbisede görsem diyor. Elini atıyor, bakıyor ki çok yumuşak. Diyor ki bu ipek midir? Yok diyor, bu yani işte kumaşın en kalitelisi, kaliteli olandandır diyor. Hayır diyor, ben bunu giyinmeyeceğim diyor. Korkarım ki işte kafirler gibi o dünyada nasiplerini bitiren insanlardan olmaktan korkarım diyor. İşte dünyada yediler, içtiler, en güzel şeyleri kullandılar. Ahirette bir şeyleri kalmamış. Onlardan olmaktan korkarım, sen başkasına ver diyor, kabul etmiyor. Birisi ona bir meşrubat hediye ediyor. Bu nedir diyor? İşte bu hazmi kolaylaştırır diyor. Hani çok yersen diyor, zorlanırsan diyor hazmi kolaylaştırır. İşte günümüzün sodası, buna benzer şey gibi. Gülüyor, diyor ki al diyor. Benim böyle bir sorunum yok diyor. Ben şimdiye kadar zaten karnım doymamıştır diyor. Ben kendimi doyuracak kadar zaten yemek yememişim diyor. Benim böyle bir sorunum yok işte. Tam yani çok yedim de işte hazmedemiyorum gibi. Geri çevirmiştir. Evet. Fitnelerin yanındaki durumu, tabi onun döneminde fitneler kopuyor. Hazreti Osman özellikle şehit edildikten sonra, yani bazılarına göre Hazreti Abdullah bin Ömer de hilafete çok layık. Ona gidenler oluyor. Hazreti Ali döneminde, Hazreti Ali'den sonra Muaviye döneminde, ondan sonraki dönemlerde her seferinde ona gidiyorlar. Ve diyorlar ki işte hani sen halife ol, sen işte layıksın. Ama her seferinde bu gibi şeylerden kaçınıyor. Ve onun olduğu dönemlerdeki fitnelerden de kaçınıyor. Kaçınan sahabelerden bir tanesi de özellikle Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasındaki dönem, o ihtilaf döneminde, ondan önce Hazreti Ayşe, Talha, Zübeyir radıyallahu anhum, o dönemlerde yapılan savaşlarda hepsinde ne yapıyor? Uzak duruyor. Ve uzak durmasının sebebi, her seferinde de gelip işte sorarlarken, ben Müslüman kanının dökülmesini istemiyorum. Benim elimle bir Müslüman kanının dökülmesini ben istemiyorum. Bu şekilde ben Allah'ın huzuruna gitmek istemiyorum. İşte ısrarla sen biliyorsun ki Hazreti Ali haklıdır. Niçin onun safında yer edinmiyorsun? O diyor ki Allah-u Teala bizlere, biz işte yeni İslam'a yani Müslümanken diyor Allah-u Teala cihadı bize farz kıldı. İşte Allah yolunda fitne kalmayana kadar ve din Allah'ın tamamıyla Allah'ın olana kadar Allah yolunda savaşın ayeti indi diyor. Biz müşriklerle diyor, putlar tamamıyla işte bu şirkler tamamıyla ortadan kalkana kadar savaştık diyor. Ama şimdi diyor, niçin savaşacağız diyor. La ilahe illallah diyen insanlarla mı savaşacağız? Eskiden la ilahe illallah densin diye savaşılıyordu. Şu anda la ilahe illallah diyen insanlara karşı gel savaş diye beni davet ediyorsunuz. Onun için içtinab etmiştir. Ve hilafet meselelerinden de çok ısrarla gelip işte talep edilmesine rağmen ben böyle bir mesuliyetle Allah'ın huzuruna varmak istemiyorum demiştir. Ve tamamıyla bu gibi makamlardan, bu gibi şeylerden uzak durmuştur. Evet. Ve hayatını bu şekilde tamamlayıp 85 sene yaşadıktan sonra ne yapmıştır? Vefat etmiştir. Rabbim bizlere de onun hayatı gibi böyle güzel bir hayatı bizlere de nasip eylesin. Amin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.